102. Valentine. Gece lambası, yağın hala suyun üstünde yüzen son damlalarını tüketirken, lambanın kaymak taşı küresini şimdiden daha kızılımtırak bir halka renklendiriyor, canlılığını hala koruyan ateş, cansız varlıklarda, zavallı insanların, yaratıkların can çekişmesinin son çırpınışlarıyla kıyaslanabilecek son çıtırtılarını yayıyor, doğmak üzere olan basık ve kasvetli günün ışıkları, genç kızın beyaz perdelerini ve çarşaflarını gökkuşağının renklerine boyuyordu. Bu kez caddedeki bütün gürültüler kesilmişti ve içerideki sessizlik ürkütücüydü. O sırada Edward'ın kapısı açılınca kapının karşısındaki aynada daha önce gördüğümüz bir baş belirdi. Bu, eriğin etkisini görmek için geri gelen Madame de Villefort'tu. Eşikte durdu ve boş olduğu sanılabilecek bu odadaki tek gürültü olan lambanın çatırtısını duydu. Ardından Valentine'ın bardaktaki sıvıyı içip içmediğini görmek için komodine doğru yürüdü. Söylediğimiz gibi bardağın neredeyse dörtte biri hala doluydu. Bardağı alan Madame de Villefort içindeki sıvıyı küllerin arasına döktü. Sıvıyı kolayca emmesi için külleri karıştırdı. Ardından kristal bardağı özenle yıkadı, kendi mendiliyle kuruladı ve yeniden komodinin üzerine bıraktı. Bakışları bu odanın içine sızan birisi, Madame de Villefort'un bakışlarını Valentine'a sabitlemek ve yatağa yaklaşmak konusundaki tereddütünü anlayabilirdi. Bu kasvetli ışık, bu sessizlik, gecenin bu ürkütücü şiiri hiç kuşkusuz bilincinin korkunç şiirine karışıyordu. Zehirleyen kişi kendi eserinden korkuyordu. Nihayet cesaretini topladı. Perdesini çektiği yatağın başucuna yaslandı ve Valentine'a baktı. Genç kız artık soluk almıyor. Yarı sıkılmış dişlerinin arasından yaşam belirtisi olan o soluğun bir zerresi bile çıkmıyordu. Beyazlaşmış dudaklarındaki titreme kaybolmuştu. Derisinin altına sızmışa benzeyen mor bir buğuya gömülmüş gözleri, göz küresinin göz kapaklarını şişirdiği noktada daha beyaz bir çıkıntı oluşturuyordu. Ve uzun siyah kirpikleri, şimdiden bal mumu gibi matlaşmış teninin çizgileri halinde beliriyordu. Madame de Villefort hareketsizliğiyle daha derin bir anlam kazanmış olan bu yüzü izledikten sonra cesaretlendi ve yatak örtüsünü kaldırıp genç kızın suskun ve buz tutmuş yüreğine elini götürdü. Elinin altında çarpan kendi parmaklarının atar damarıydı, ürpererek geri çekildi. Valentine'ın yatağın dışına sarkan kolu, omzuna bağlanan bölümünden dirseğinin içine kadar Germain Pilon'un üç güzelinden birinin kolunu andırıyordu. Ama ön kolu bir kasılmanın etkisiyle biraz şekilsizleşmişti ve daha canlı görünen hafifçe katılaşmış bileği ve aralık parmakları maun komidine değiyordu. Tırnaklarının dibi mavimtıraktı. Madame de Villefort her şeyin bittiğinden kuşku duymuyordu. Tamamlaması gereken son ve korkunç eser bitmişti. Artık bu odada yapacak hiçbir şeyi olmayan zehirleyici, ayak seslerinin halıda yankılanmasından korktuğu için tedbirli bir şekilde geri geri gidiyordu. Ama geri geri giderken kaldırdığı perdeyi tutmaya devam ederek, karşı konulmaz bir çekiciliğe sahip bu ölüm sahnesini dikkatle izliyordu. Çünkü ölüm, o an için bir çürüme değil, bir hareketsizlikti. Çünkü ölüm, henüz tiksinti uyandırmadan gizemini koruyordu. Dakikalar akıp gidiyor, Madame de Villefort, Valentine'ın başının üzerinde bir kefen gibi asılı duran perdeyi bırakamıyordu. Bir süre düşlere daldı. Cinayetin düşleri vicdan azabının etkisine girmiş olmalıydı. O sırada lambanın çatırtıları daha da şiddetlendi. Bu gürültüyle titreyen Madame de Villefort, perdenin ucunu elinden bıraktı. Aynı anda gece lambasının sönmesi üzerine oda ürkütücü bir karanlığa gömüldü. Bu karanlığın ortasında uyanan sarkaçlı saat 4:30'u çalıyordu. Ard arda gelen bu dış uyarılardan ürken zehirleyici el yordamıyla kapıya doğru yürüdü ve alnında endişenin teri birikmiş bir halde odasına döndü. Karanlık 2 saat daha sürdü. Solgun gün ışığı yavaş yavaş panjurların aralıklarından sızarak evi sarmaya başladı. Ardından giderek yoğunlaşan bu ışık nesnelere ve bedenlere bir renk, bir biçim verdi. O sırada merdivende öksürüğü yankılanan hasta bakıcı kadın az sonra elindeki fincanla Valentine'ın odasına girdi. Bir baba, bir aşık Valentine'ın ölmüş olduğunu ilk bakışta anlayacaktı. Ama ücretli tutulmuş bu kadına göre Valentine sadece uyuyordu. "Tamam," dedi komodine yaklaşırken. "Sıvı ilacın bir bölümünü içmiş, bardağın üçte biri boşalmış." Ardından şömineye yaklaştı, ateşi canlandırdı. Yatağından yeni çıkmış olmasına rağmen bir koltuğa oturdu ve Valentine'ın uyumasından yararlanarak birkaç dakika daha uyumak istedi. Sarkaçlı saat 8'i çalarak onu uyandırdı. Bunun üzerine genç kızın aynı pozisyonda uyumaya devam etmesine şaşıran, genç kızın yatağının dışına sarkmış olan kolunu kendisine doğru çekmemesinden ürken bakıcı kadın yatağa yaklaştı ve o buz gibi dudakları, o kas katı kesilmiş göğsü ancak o zaman fark edebildi. Kolu kızın bedenine doğru yaklaştırmak istedi ama kol artık bir hasta bakıcının her şeyi anlayabileceği ürkütücü bir katılıkta geri çekildi. Kadın bir çığlık attı. Ardından kapıya koşarken "Yardıma gelin, yardıma gelin!" diye bağırdı.
"Nasıl, yardıma mı gelelim?"
diye karşılık verdi merdivenin dibindeki Monsieur de Vigny. Doktor her zamanki saatinde gelmişti.
"Nasıl, yardıma mı gelelim?"
diye haykırdı çalışma odasından hızla çıkan Wilford.
"Doktor, yardım istediklerini duydunuz mu?"
"Evet, evet, yukarı çıkalım, hemen Valentine'ın odasına çıkalım," diye yanıtladı de Vigny. Ama doktor ve baba daha içeri girmeden aynı kattaki odalarda ya da koridorlarda bulunan hizmetkarlar çoktan odaya doluşmuştu. Valentine'ın solgunluğunu ve hiç kımıldamadığını görünce ellerini göğe kaldırıyor, baş dönmesinin etkisiyle sendelemiş gibi görünüyorlardı.
"Madame de Villefort'u çağırın, Madame de Villefort'u uyandırın,"
diye bağırdı kraliyet savcısı adeta içine girmeye cesaret edemediği odanın kapısından. Ama hizmetkarlar itaat etmek yerine odaya girdikten sonra Valentine'a koşan ve onu kollarına alan Monsieur de Vigny'ye bakıyorlardı. "Bir kez daha," diye mırıldandı kızı yatağına bırakırken. "Ulu tanrım, ulu tanrım, bundan ne zaman vazgeçeceksiniz?" Wilford hızla odaya girdi.
"Tanrım, siz neler söylüyorsunuz?"
diye haykırdı iki elini göğe doğru kaldırarak.
"Doktor, doktor!"
"Valentine'ın öldüğünü söylüyorum," diye karşılık verdi de Vigny, heybetli ve heybetliliği içinde ürkütücü bir ses tonuyla. Monsieur de Villefort bacakları kırılmış gibi olduğu yere yığılıp başını Valentine'ın yatağına yasladı. Doktorun sözlerini, babanın çığlıklarını duyan hizmetçiler korkuya kapıldılar ve boğuk sesle lanetler okuyarak kaçıştılar. Merdivenlerde ve koridorlarda hızlı ayak sesleri yankılandı. Avluda yaşanan büyük bir hareketliliğin ardından gürültü kesildi. Hizmetçilerin hepsi lanetli evi terk etmişti. O sırada kolunu sabahlığa sokmaya çalışan Madame de Villefort oda kapısının perdesini kaldırdı. Odadakileri gözlemlemek ve birkaç inatçı gözyaşını yardıma çağırmak için bir an eşikte bekledi. Aniden bir adım atıp ya da daha doğrusu öne doğru bir hamle yapıp kollarını masaya uzattı. De Vigny'nin merakla o masaya doğru eğildiğini ve gece boşalttığından emin olduğu bardağı eline aldığını görmüştü. Bardağın üçte biri doluydu. Karşısında Valentine'ın hayaletini görse bu kadar sarsılamazdı. Gerçekten de sıvının rengi Valentine'ın bardağına boşalttığı ve genç kızın da içtiği sıvıyla aynıydı. Monsieur de Vigny'nin dikkatle baktığı ve içeriği hakkında hiç yanılmayacağı zehir aynıydı. Bu hiç kuşkusuz katilin aldığı önlemlere rağmen geriye cinayetin bir ipucunun, bir kanıtının kalmasını isteyen Tanrı'nın bir mucizesiydi. Madame de Villefort bir dehşet abidesi gibi hareketsizliğini korurken başını ölü yatağının çarşafının içine sokmuş olan Villefort etrafında olup biten hiçbir şeyi görmeden de Vigny bardağın içindeki sıvıyı daha iyi incelemek ve parmağının ucuna döktüğü bir damlanın tadına bakmak için pencereye yaklaşıyordu.
"Ah!" diye mırıldandı. "Bu bürüsün değil. Bakalım neymiş?"
Bunun üzerine Valentine'ın odasının ecza dolabına dönüştürülmüş dolaplarından birine doğru koştu ve küçük bir gümüş bölmeden bir nitrik asit şişesi aldı. İçine birkaç damla nitrik asit damlattığı bardaktaki opal renkli sıvı kırmızı bir renk aldı.
"Ah!" dedi de Vigny, gerçeği anlayan bir yargıcın, bir problemi çözen bilginin sevincine nefretin karıştığı bir ifadeyle.
Bir anlığına arkasına dönen Madame de Villefort'un gözlerinde çakan şimşekler söndü. Sendelerken eliyle kapıyı aradı ve gözden kayboldu. Birkaç saniye sonra parkenin üzerine yığılan bir bedenin sesi duyuldu.
Ama kimse bunu umursamadı. Hasta bakıcı kadın kimyasal tahlille meşguldü. Wilford hala kendini kaybetmiş bir haldeydi. Madame de Wilford'un aceleyle dışarı çıktığını sadece Monsieur de Vigny görmüştü. ''Durumu iyi olmayan Madame de Wilford'a yardım edin.'' dedi hasta bakıcıya. ''Ama ya Mademoiselle Valentine?'' diye geveledi kadın. ''Öldüğü için Mademoiselle de Wilford'un artık yardıma ihtiyacı yok.'' dedi de Vigny. ''Öldü, öldü.'' diye iç çekti. Bu tunç yürek için yeni, bilinmedik, beklenmedik bu olayın etkisiyle kederin doruk noktasına çıkmış, daha da içler acısı bir görünüm sergileyen Wilford. ''Öldü, öyle mi dediniz?'' diye haykırdı üçüncü bir ses. ''Valentine'ın öldüğünü kim söyledi?'' İki adam kapıda yüzü solmuş, allak bullak olmuş, dehşete kapılmış bir halde duran Morel'i gördüler. İşte olup bitenler. Morel her zamanki saatinde gelmiş ve Nortier'in odasına açılan küçük kapıda beklemişti. Her zamankinin aksine kapının açık olduğunu görmüş, böylece kapıyı çalmaya gerek duymadan içeri girmişti. Holde bir an bekleyip kendisini yaşlı Nortier'in yanına götürecek bir hizmetçiye seslenmişti. Ama kimse yanıt vermemişti. Bilindiği gibi hizmetkarlar evi terk etmişti. O gün Morel'in endişelenmesi için özel bir neden yoktu. Monte Cristo, Valentine'ın yaşayacağı sözünü vermişti ve şimdiye dek bu sözüne sadık kalmıştı. Kont ona her akşam yeni haberler veriyor, ertesi günde Nortier Kont'un söylediklerini onaylıyordu. Yine de ikinci, üçüncü seslenişinde de aynı sessizlikle karşı karşıya kaldığında bu garibine gitti. Bunun üzerine yukarı çıkmaya karar verdi. Nortier'in kapısı da diğer kapılar gibi açıktı. Gördüğü ilk şey yaşlı adamın her zamanki koltuğunda oturduğuydu. Genişlemiş göz bebekleri, yüz hatlarına yayılan solgunluğun da desteklediği gibi içinde bir korku hissettiğini belli ediyordu. ''Nasılsınız Monsieur?'' diye sordu yüreği hafifçe sıkışan genç adam. ''İyi'' diye yanıtladı yaşlı adam gözlerini kırparak. Ama endişenin damgası yüz ifadesine gitgide daha çok yansıyor gibiydi. ''Kaygılısınız'' diye devam etti Morel. ''Bir şeye ihtiyacınız var. Hizmetkarlardan birini çağırmamı ister misiniz?'' Evet, diye yanıtladı Nortier. Morel çıngırağın ipini çekti. Ama ipi koparacak kadar zorlaması boşunaydı. Kimse gelmedi. Nortier'e döndü. Yaşlı adamın yüzündeki solgunluk ve endişe artıyordu. Tanrım, tanrım, dedi Morel. Peki neden kimse gelmiyor? Yoksa evde bir hasta mı var? Nortier'in gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Ama neyiniz var? Beni ürkütüyorsunuz, diye devam etti Morel. Valentine, Valentine. ''Evet, evet'' diye yanıtladı Nortier. Konuşmak için ağzını açan Maximilian söyleyecek tek bir söz bulamadı. Sendeledi ve duvara dayandı. Ardından elini kapıya doğru uzattı. ''Evet, evet'' diye karşılık verdi yaşlı adam. Maximilian küçük merdiveni iki hamlede aşarken Nortier'in gözleri ona adeta ''Daha hızlı, daha hızlı'' diyordu. Evin tamamındaki gibi ıssız olan birçok odayı aşarak Valentine'ın odasına gelmek için genç adama bir dakika yetti. Ardına kadar açık olan kapıyı itmesine gerek yoktu. İlk önce bir hıçkırık duydu. Diz çökmüş ve beyaz çarşaflar içinde gözden kaybolmuş siyah bir silüeti sislerin ortasındaymış gibi seçebildi. Korku, endişe onu kapının eşiğine çeviriyordu. ''İşte, Valentine öldü.'' diyen birinin ve ona bir yankı gibi yanıt veren ikinci bir kişinin ''Öldü, öldü'' sözlerini o sırada işitmişti.